Yani burada Kordonya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Eşit Üniversitesi. Rastlılara dağılık çünkü. Lütfen bir sistemde kap karanlığı çalıştık. Şu kadar bir daha gidiyor.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Beyin cerrahı Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız Yaşam ve Sağlık programımızın bu haftaki konuğu yine bir beyin cerrahı, beyin ve sinir hastalıkları uzmanı Doktor Metin Güler bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Metin Bey.
Hoş bulduk.
Programımıza.
Hoş bulduk. Merhaba.
Öncelikle günümüzde beyin ve sinir hastalıkları çok daha önem kazanmakta. Gelişen teknoloji, modern tıp bunun önemini çok daha fazla artırmakta. Bize kısaca beyin ve sinir cerrahisi hangi alanlarda özellikle etkilidir? Kısaca bundan bahsedebilir misiniz?
Tabii. Beyin ve sinir cerrahisi tabii son 20-25 evet. yılın teknolojik imkanlarıyla, tabii dünyada gelişen teknolojik imkanlarla en çok yarar görmüş branşlardan bir tanesidir. Çünkü beyin ve sinir cerrahisi bölümü yıllar önce ilk kurulduğu zamanlarda bu kadar teknolojik imkanlar yok iken daha sonra teknolojik imkanların ortaya çıkmasıyla atılım yapmıştır. Ve şu anda tüm teknolojiyi kullanan evet. branşlar içindeki en etkili birimlerden evet. bir tanesidir.
Evet.
Birçok yöntemi şu anda hem ameliyatlarda olsun hem de evet. tanı metotlarında olsun kullanıyoruz.
Evet. Hatta en ileri teknoloji nöroşirurjidir. Ben evet. mesela... Evet. New York Üniversitesi'nde çalışmıştım 90'lı Hı-hı. yıllarda. Patrick Kelly vardır orada bilirsiniz.
Evet.
Mayo Clinic'ten gelmişti. Joseph Ransaf vardı. Oranın direktörü. O çok ünlü birisi ama emekli olmuştu. Onun yerine geldi. Kelly de dünyada navigasyonu ilk getiren, başlatan kişiydi. Böyle o zaman tabii şimdiki navigasyon sistemleri yoktu. Bir boruyla beynin içine girip
aynen öyle.
Böyle arkada uzay istasyonu gibi bir odası vardı ameliyathanede. İkinci bir oda. Orada 3D konstrüksiyonlar yapılıyordu. İlk defa MR'la böyle. Onlarla navigasyon tabii şey takılıyordu, 3 boyutlu olarak üzerine bir enstrüman. Onunla beyine girerek ameliyat yapılıyordu. Evet. Herkes seyretmeye geliyordu ameliyattan ama şimdi tabii navigasyon sistemi çok gelişti olan ve yayıldı.
Evet.
Nöroşirurji tabii başı çekiyor bu konuda.
Hem teşhis hem tedavide önemli sonuç alınabilen
bölümlerden
bir tanesi. Aynen öyle.
Yani nöroşirurji bundan en çok yararlanan evet. branşlardan biri oldu tabii. Tabii ilk zamanlar biliyorsunuz hocam da iyi bilir.
Evet, tabii.
Nöroşirurji diye bir birim yokken, genel cerrahinin kurduğu bir birimken daha sonra... Yıllar evet. içinde 50'li yıllardan sonra bu iş yayılmaya başlandı. Yani spesifikleşmeye başladı. Tabii Gazi Hoca'nın, Gazi Yaşar Gül Hoca'nın bunda çok büyük etkisi
evet.
var.
Evet.
En büyük atılım Gazi Hoca'nın mikroskobu beyin ve sinir cerrahisinin evet. ameliyatlarına katmasıyla bir kere
evet. Evet.
Teknolojik yani. Anlamda beyin ve sinir cerrahisinin ameliyatları evet. çok değer kazanmaya başladı. Ölümler azaldı. Ameliyatlar çok daha başarılı hale evet. geçti. Daha sonra da bu bilgisayar sistemlerinin çıkması, evet. yazılımların, software'lerin vesairelerin ortaya çıkmasıyla MR sistemlerinin ve tomografi, önce tomografi sonra MR sistemlerinin evet. kurulması, tanının güzel anlaşılabilmesi, yöntemlerin daha hızlı bir şekilde ortaya dökülmesi, arkasından da çeşitli cihazlarla bunu bilgi işlemle birleştirip de evet. ameliyatları ortak hale getirilmesiyle beyin cerrahisi açıkçası çığır açtı
evet.
ve daha da ilerleyeceğini düşünüyorum açıkçası.
Tabii bunun sebebi beynin çok olağanüstü bir yapısı var.
Aynen
yani
öyle.
Bir yaralış mucizesi. Omurga da aynı şekilde omurilik. Evet. İsterseniz bugün omurgadan
olur.
Bahsedelim.
Evet. Olur.
İnsanın bütün ağırlığını taşıyor. Şimdi evet. omurga olmasa ne olur? İnsan yani olamaz yani bir yaşayamaz
olamaz,
değil mi?
Evet.
Yani ne ayakta durar? Yani
evet.
Hiçbir organı çalışmaz.
Evet.
Değil mi? Kendi üstünde çökeceği için, et yığını haline geleceği için. Halbuki Allah bunu böyle bölüm bölüm yaratmış. Evet. Şimdi daha iyi anlatırsınız.
Evet.
Arada yastıkçıklar var.
Evet.
Hem rotasyon hareketi yapabiliyor, hem öne arkaya aynen. hareketi yapabiliyor. Yanlara eğilebilir, kalkabiliyor.
Çok güzel. Evet,
ve buyurun.
Evet. Şimdi tabii keşke bilseydim maketler getirirdim. Maketlerle evet. bunları anlatmak hoşuma gidiyor açıkçası. Şimdi beyin ilginç bir organ.
Evet.
Beynin kendisi bir kapalı kutunun içinde ve bir zarın içinde. O zarın içinde beyin, diyelim ki kafatası, içinde bir zar var. Zarın içinde beyin dokusu var. Ve beyin dokusu kendisi omurilik olarak ta bizim kemiklerimiz 33 tane kemiğimizle beraber belimize kadar iniyor. İnerken de o zar onu kuşatarak iniyor.
Evet.
Ve beynin kendisi bir su üretiyor her gün. Sarnıçları var. O suyla beraber beynin dokusu o zarın içinde, omurilikte suyun içinde korunuyor.
Korunuyor.
Çünkü niye? Allah bizi yaratmış ve bir şeyleri de önlemini almış.
Olmasa ne olurdu?
Olmasa ne olurdu? En ufak bir darbede, bir çocuğumuzu sevdiğimizde vesairede beyin dokusuna hemen bir darbe geldiğinde felç kalırdık. En basit.
Yaşam olmazdı.
Yaşam yani. Olmaz evet. En azından. Onun içinde korunarak gidiyor. Hatta biz insanların belinden su alıyoruz. Aldığımız su aslında hep böyle tehlikeli gibi gösteriliyor.
Evet.
İşte bir şey olur, şu olur evet. diye. Hiç ilgisi yoktur. O su işte beynin incelediğimiz suyudur. Çünkü o suyun iki tane amacı vardır. Bir tanesi beyin ve omurilik sistemini bir tampon görevi yapmasıdır. İkincisi de beynin beslenmesini sağlayan bir sistemdir o
evet.
beyin omurilik sıvısı. Onu yeri gelmişken omurgaya geçmeden şeyini anlatayım. O sıvının artması, beyin içindeki artması iyice hidrosefali dediğimiz hastalığı evet. gösterir. Çocuklarda kafatası büyümediği için kocaman uzaylı gibi kafalar olur ya da büyükse kafatasına beyin dokusu baskı yapacağından kişi de değişik sorunlara yol açar. Hidrosefali dediğimiz beyindeki su toplanması hadisesi budur.
Evet.
Şimdi geçelim omurgaya. O omurilik aşağıya inerken 33 tane omur kemiği üst üste dizilmiş haldedir.
Evet.
Ve aralarında bir kıkırdak doku vardır. O kıkırdak dokuya yani bir gibi bir conta vardır aralarında. Evet. Biz o contaya disk diyoruz tıbbi hayatta. Yani Latince adı disktir. Amaç şu. 33 tane kemik diziliyor. Aralarında birer tane conta var. Ve o kemiğin içinde de özel bir delik var. Tabii omurilik siniri o bütün omur kemikleri, o delikli omur kemikleri üste geldiği için sobanın borusu gibi bir sistem. O boru gibi bir kanal oluşturuyor. Beynimizin devamı olan omurilik siniri, ana siniri o soba borusunun içinden geçerek belimize kadar iniyor. İnerken de o kıkırdak dokularda bizim hoplamamız, zıplamamız, sportif faaliyetlerde vesairede eğilmemizde, doğrulmamızda bir nevi tampon görevi yani arabanın bir süspansiyon görevi, amortisör görevini yaparak bizi koruyor.
Evet.
Ve istediğimiz hareketi, istediğimiz rotasyonda, öne eğilme, arkaya eğilme, dönme, rotasyon hareketlerinde her türlü hareketi bize sağlıyor. Belimizde ya da sırtımızda bu hareketler dört eksen üzerindedir. Öne eğilme, ve yanlara doğru rotasyon hareketi ama bu boyunda altı eksen üzerinde oluyor vesaire. Bu biraz ayrıntısı tabii. Şimdi burada tabii bizim omurga üzerinde konuşurken omurliğin kendisi aşağı inerken 33 tane kemik seviyesi sayısı kadar da 33 çift sinir ayrılıyor omurliğin kendisinden.
Evet.
Ve bu sinirlerden ilk 8 tanesi bizim boyun omurliğimizden ayrılarak 8 tane sinir sağdan 8 tane sinir soldan bizim kollarımıza gidiyor. İşte efendim 12 tanesi sırtımızdan ayrılıyor. Onun farklı görevleri var. Gövdemize gidiyor. 5 tanesi belimizden ayrılarak sağ ve sol olmak üzere 5 ayrı dal olarak bizim bacaklarımıza gidiyor.
Evet.
Geri kalan bir 5 tanesi var. İşte kuyruk sokumu dediğimiz bölgeden çıkıyor ve genital organımıza ve genital bölgemize gidiyor vesaire. Şimdi sinir ne demek? Damar ne demek? Hep bu yanlış
evet.
anlaşılıyor. İnsanlar diyor ki damarım sinir üzerine bindi, sinirim damar üzerine bindi. Böyle bir şey yok tabii ki.
Onu
bu bir tabir. Evet.
Ne?
Damar ne demek? Damar insan vücudundaki damar bir hortum gibi bir sistem. Bir hortum yani. Damarı
evet.
kestiğiniz zaman kan akar, su akar. Ama siniri kestiğiniz zaman yani bu omurliğin kendisini ya da ondan ayrılıp dağılan sinirleri anlattığımız zaman sinir dediğimiz bir elektrik kablosudur. Beyin bir elektrik üretir. O elektrik evet. gider en uç noktaya kadar, ayak parmaklarımıza kadar ki evet. sinirler vasıtasıyla gider ve geri döner. Bu bir etki ve tepki ya da bir gitme gelme hareketi şeklinde bize bir yanıt olarak yansır beynimize. Beyin bunu değerlendirir. Tabii bunlar milisaniyeler içinde olan hadiseler ve biz tepkide buluruz. Nasıl? Örnek mesela elimizi ateşe bir yere, sıcak bir yere dokundurduğumuz zaman o sinirle, ilk sinir hücreleriyle bu elektriksel önce kolumuzdan omurliğimize, oradan beynimize, beynimizde bu değerlendirilir, elin yanıyor denir, emir geri gider ve biz refleks olarak elimizi çekeriz gibi. Anlatmak istediğim bu.
Evet.
Ama damar farklı bir şey. Damar içinden kan geçen, bizim beslenmemizi vesaireyi sağlayan bir organ, bir doku. Onu kestiğiniz zaman onun bir şeyi yok. Damar sinir ayrımını yapmamız lazım. Şimdi tekrar sinir sistemine dönecek olursa konuşma olarak... Sinir çok hassas bir yapı tabii. Sinir birçok şeyden etkilenebilecek bir yapı. En ufak bir basınçtan, bir sıkışmadan vesaireden bir travmadan vesaireden etkilenecek bir doku. Çok hassas bir doku. Mesela örnek verelim tekrar. İnsanın beyni ya da hayvanın beyni. Beyni aldığımız zaman beyin yumuşacık krem karamel niteliğinde bir dokudur. Hani filmde bir film vardı bilirsiniz onu. Ağrıyan aslında kafatasını açtığınızda ağrıyan, ağrı çeken, ağrı impulslarını veren beynin dokusu değildir. Cilttir.
Tabii.
Kafatasıdır. Evet, tabii. Siz bunu ağrısız evet. bir şekilde açtığınız zaman o filmdeki gibi Hannibal'ın filmdeki gibi beyni alıp kaşıklayabilirsiniz. Ama beyin dokusunu hani biz hepimiz beyin salatalığından biliriz. Pişirdiğiniz zaman ya da sıcaklığı yediği zaman o sertleşir.
Evet.
Normal beynin kendisi ya da omurilik sistemi, omurilik sinirleri yumuşacık, sümüksü bir dokudur. İşte biz bu dokuyu konuşuyoruz şu anda. Bu dokunun fonksiyonlarını konuşacağız. Omurga olarak konuşacağız. Tabii bu omurilik dokusu belli yerlerde, belli bölgelerde boyun olsun, sırt olsun, bel olsun belli yerlerde bazen kesintiye uğrayabiliyor. İşte fıtık dediğimiz hadise bunlardan bir tanesi veya omurganın kemiğinden ya da dokusundan kaynaklanan bir tümör olabilir.
Tümörler, evet.
Onu sıkıştıran bir nesne olabilir, o olabilir veya bir travma geçirmişizdir kayak yaparken bir kaza, bir trafik kazası, evet. bir merdivenden düşerken, yüksek bir yerden düşerkenin yaptığı kaza şeklinde onunla olabilir. Biz bunları aslında konuşmamız lazım.
Evet. Sık sağlık sorunlarından bir tanesi. Mesela bel ağrıları.
Bel ağrıları, evet.
Baş ağrıları bir numaradır. Ondan sonra bel, boyun ağrıları.
Bel, boyun ağrılarıdır.
Herkesin evet. hayatında en az bir kere olur yani.
Mutlaka.
Yani,
çok doğru. güzel bir cümledir o. Herkes evet. hayatında bir kere hayatı boyunca mutlaka bir bel ağrısı ya da boyun ağrısı çeker. Hakikaten doğru bir cümledir bu. Nedir bel ağrısı ya da boyun ağrısı? Niye olur?
Her evet. bel ya da boyun ağrısı fıtık anlamına gelmez
tabii
zaten.
Tabii ki değildir. Yani değildir. Çünkü bizim o omurgamızı aşağı inen kemik ve içinden geçen sinir dokuyu çevreleyen bir kas dokusu vardır.
Evet.
O kas dokusuyla beraber biz bir bütünüz zaten. Tabii onun içinde kirişler vesaireler, tendonlar, bizim tıbbi terimler, evet. birçok şeylerimiz var. Onun ayrıntısına girmek istemiyorum. Bir dünya doku var orada. Şimdi bel ve boyun ağrıları olarak konuşacak olursak bu işi, bir insan tabii bel ve boyun ağrısı çekerken illa fıtık değil bu. Birçok nedenden kaynaklanır dedik. Bunlardan bir tanesi en çok sık görüleni, günlük hayatta bizi en çok etkileyen kasların etkilendiği bir bel ağrısı, bel ya da boyun ağrısı kaynaklı ağrılardır. Çünkü insan kasları maalesef biz hepimiz günlük hayatta bu kaslarımızı birçok nedenden dolayı etkilemiş vaziyette bulunduruyoruz. Örneğin şurada oturduğumuz ortamda bile klimaların bulunması, mesleki olarak kişinin, yani ben hastalarıma mesela şunu anlatırım, bu niye böyle bir şey olabilir diye. İnsanın yaptığı yanlış hatalar, yanlış hareketler, kişinin mesleği, yaşam tarzı, gün içinde yaptığı yanlış davranışlar, çok oturan meslekler, çok evet. ayakta duran meslekler, efendim rüzgar, ceryan, klimaya sürekli maruz kalması, ısı farklılıkları, iklim farklılıkları ya da günlük hayattaki basit travmalardan dolayı bizim hepimizin bir taraftan boynumuzun, belimizin kasları etkilenir bundan. Şimdi normalde tabii yine bunu çizim olarak yapacak olursak bizim omurgamızın o kemiklerin dizilimi şöyle C şeklindedir. Boynumuz C şeklinde kemikler dizilir. Sırtımız ters C şeklindedir. Belimiz tekrar C şeklindedir. Yani yandan görecek olursak omurga yandan yılan kavi bir vaziyettedir. Evet. Bizim o C olan boynumuz ya da C olan belimizin yapısı, kemiklerin dizilimi yıllar içinde yaptığımız bu yanlışlardan dolayı evet. veya mesleğimizden dolayı tutulur. Hatta bir yerlerimiz tutulur, belimiz ağrır, boynumuz ağrır, sırtımız ağrır, önemsemeyiz ya da önemseriz, doktora gideriz, bir ilaç yazılır, içeriz, geçer, geçmez derken o yıllar içindeki birikimler, bel ya da boyun kaslarının çekmesi neticesinde bizim belimizdeki o kavis zaman içinde dümdüz hale geçir, dümdüz olur. Dümdüz olunca işte bence sorunlar o zaman başlar. En büyük evet. etken budur. Hı hı. Çünkü kaslar kasılmış vaziyettedir. Boyun ya da bel kasları. O kaslar zaten böyledir. Belli bir yaştan sonra ister istemez bu hale gelir. Yaşıyoruz, hepimiz yaşayan insanlarız ve çalışan insanlarız. Fark etmiyor. İşte en ufak bir kaçakta nedir? O kas zaten kasılıyken, diyelim ki o gün banyo yaptık, sokağa çıktık, saçımızı kurutmadık. Ya da bir vapur seyahati yaptık, kaslar tutuldu. Ya da işte
ters bir hareket,
ters bir hareket yaptık. vesaire gibi hareketlerde o kas biraz daha kasılınca bize bel ağrısı ya da boyun ağrısı olarak yansıyor. Evet. Ve o zaman da işte belimiz ağrıyor diye doktora müracaat ediyoruz. Boynumuz ağrıyor diye doktora müracaat ediyoruz vesaire. İlaçlar veriliyor vesaire. Şimdi tabii işte biraz önce konuştuğumuz gibi teknolojik imkanlar kullanılıyor. En azından bir MR yapılıyor. Orada ne olduğu belli oluyor. Ayrıntı olarak söylemek istediğim şu, belle boyun arasındaki fark olarak söylüyorum. Bir insanın beli düzleşirse sadece bel ve kalça ağrısı yapar. Ama bir insanın boynu düzleşirse, bu çok önemli burayı söylediğim şey. Bir insanda boyun düzleşirse, bakın, boyun ağrısı, baş ağrısı, baş dönmesi, omuz ağrısı, sırt ağrısı ve kulak çınlaması olur. Çok ilginç. Çünkü boyundaki bizim ara şah damarlarımız önden buradan geçer ama arkadan küçük şah damarlarımız geçer ve bunlar bizim beyinciğimize, yani uzayda bizi dengede tutan organa kan taşır. O küçük şah damarları bizim o kemiklerimizin içinden geçer. Onların kulakçıklarının içinden geçer. Boyun düzleştiği zaman Allah bunu böyle ayarlamış.
Evet.
Eğer bu düz olduğu zaman içinden geçen o kan damarı daralır gerildiği için. Gerildiği için daraldığı zaman ilk kalktığınızda, yani yataktan ilk kalktığınızda ya da sandalyeden ilk kalktığınızda böyle hafif bir sendelersiniz, başınız döner. Evet. Çünkü beyinciye az kan gider. Tamamen mantığı kullanıyoruz şu anda. Az kan gidince beyincik kendini şaşırır, bir baş dönmesi yaşar ama vücut o kadar mükemmel bir yapıdır ki, o kadar mükemmel bir organizasyondur ki hemen başka sistemler devreye girer, o açığı kapatır, adapte eder, başınızın dönmesi geçer ve siz yürürsünüz, yolunuza veya işinize devam edersiniz gibi. Mesela baş dönmesi ve baş ağrısı bunlardan biri. Niye baş ağrısı ağrır boyun düzleşmesinde? Çünkü bizim boyun kaslarımız belden farklıdır. Belin iki tarafında bel kasları vardır. Ama boyun kasları bizim şakaklarımızdan başlar. Binlerce kas huzmesi böyle şakaklarımızdan başlayarak arkadan kemikler arasından giderek omuzlarımıza yapışır. Evet. Bir grupta yine kemik arasından beldeki gibi sırtımıza, belimize kadar iner. Evet. Ben bunu espri olarak hep söylerim. Çok da hoşuma gider. Bizim o kaslarımız antrikottur, pastırmadır, en değerli ettir aslında. Biz neden bu en değerli etimizi dikkat etmiyoruz, korumuyoruz, bu hallere düşürüyoruz diye? İşte o kaslar gerdiği için biz baş ağrısını çekeriz, baş dönmesini çekeriz. Çünkü normalde cansız bir varlık olsak, vitrindeki bir manken olsak, o kaslar o kadar çeker ki kafamızın böyle durması lazım. Ama biz canlı bir varlığız. Evet. Düz duruyoruz. Düz durunca o gerilmiş kasları daha çok gerince işte buna da gerilim tipi baş ağrısıdır. Ve bize yansıyor bu. Biraz omuzlarımız tutulduğunda, metroda, klimanın altında, şurada burada. Sebebi hemen ya, aynen öyle. Hatta bazen başınız ağrıyor, başınız diye gidiyorsunuz, nöroloğa başvuruyorsunuz. Evet. Kim hep 6 tane madde illa baş dönmesi ya da boyun ağrısı olmak zorunda değil ki. Başın ağrıyor diye gidebilsin. Hemen o beyin MR istiyor. Evet. Hiçbir şey de bulamıyor. Migren diyor, şu diyor vesaire. Değişik tedavi yöntemleri deniyor. Oysa basit bir boyun düzleşmesi.
Evet.
Evet.
Boyun fıtığı netleşti. İşte MR'la teşhis konuldu. O aşamada ne yapmak gerekiyor?
Ne yapmak gerekir? Şimdi tabii o aşamaya gelmeden önce ufak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi beldeki, boyundaki bu düzleşmeler yıllarca devam ederse, bel ağrısı, boyun ağrısı, biz bunu ihmal edersek, yıllar içinde o yapı bozulduğu için, bakın yine yapı böyle ayarlandı. Yani Yüce Allah bunu böyle ayarlamış.
Maşallah, evet,
bunu böyle ayarlamış ki yük az binsin diye. Nereye? O kıkırdaklara, aradaki contalara. Az yük binerse biz o contaları uzun yıllar sağlam bir şekilde kullanabiliriz. Aldığımız bir makine gibi düşünün kendinizi. O makineyi eğer siz yanlış kullanırsanız hasarlarsınız o makineyi. Oradaki bazı parçalar daha erken bozulur. Şimdi böyle olması gereken yapı, biz onu kendimiz bu hale getirdik. Eğer o yapıya direkt basınç gelirse aradaki kıkırdak dokulara daha çok yük bineceği için o aradaki kıkırdak dokular zaman içinde kalitesini bozar. Ne demek o kıkırdak dokular? O kıkırdak dokular bir kauçuk gibidir.
Evet.
Bir sağlam bir kauçuk dokuyu alın, kapının önüne koyun. Üstünden kar geçsin, rüzgar geçsin, güneş geçsin. Bir sene sonra o kauçuğu alın, lime lime olmuştur. O esnekliği, kalitesi bozulur, yıpranır. Aynı şey bizim o kıkırdak dokularımız için, conta dediğimiz diskler için geçerli. Bunda eğer çok yük binerse, bu kıkırdak doku çok su içeren, visköz yapıda, yani yoğun bir kauçuk kıvamında çok güzel yapılardır. Bunlar esneklik sağlar. İşte bunun içindeki lifler, yapılar zaman içinde bozulunca ve önce kalitesini bozar ve o conta ezildikçe arkada sinire gitmesi gereken yerde özel bir kumaş, özel bir perde vardır hocam diye ben tabii böyle anlatıyorum mecburen herkes anlasın diye.
Tabii,
yıllar içinde yani. O conta ezile ezile gider o perdeye dokunur. Aslında normalde de dokunur vurur. Bir gün gelir o perdenin arkasında da ana omurilik siniri geçiyor. Bir gün gelir o perdeyi yırtar.
Taşar.
O conta arkadan içinden çıkıp gider taşar ve sinire baskı yapmaya başlar. Biraz önce bahsettiğimiz o sümük gibi sinir kaba bir doku tarafından ki kaba doku da bakın conta dediğimiz aslında kauçuk gibi bir doku, yumuşak bir doku, sert bir doku değil. Onu ezmeye başlar. Onu ezmesi demek o
aslında o kadar dayanıklı bir doku ki o.
Evet.
Bütün hayat boyu o yükü taşıyor. Yani doğada
aynen
hiçbir
öyle.
Yapay madde
aynen
yani
öyle.
Hangi ister evet. Çelik kullansınlar, evet. ister işte metal, ister kauçuk o görevi yapamaz yani
yapamaz.
Bu şekilde.
Aynen
hiçbir
öyle.
Şey bu yani böyle.
Evet çok doğru hocam. Çünkü evet. Üstüne o öyle bir basıncı ayarlanmıştır ki ama onun hepsi bir bütün olarak ayarlanmıştır tabii. Onların testleri var tabii biz tabii şimdi burada detayına inmeyelim. Biz deneyler yapıyoruz vesaireler işte tezlerimizi hazırlıyoruz. Onlar korkunç bir ağırlığı taşıyabilecek evet. Nitelikte yani.
Evet, evet.
O kadar sağlamdır.
Bir de hoplayıp sıçrıyorsunuz. Aynen kaç
öyle.
Kat ya?
Evet. Sporcuları üzerine. Düşünün.
Tabii.
Yani neler yapıyorlar. Onlar hep karşı. 33 tane zavallı conta bizi yani onların sayesinde biz bir ömür geçiriyoruz belki de. Onlara yük bine bine işte onlar bozulduğu için de gidip o perdeyi yırtıp sinire gidip de sinire ezmeye başladı mı bunun adı fıtıktır. Boyunda olursa boyun fıtığı, belde olursa bel fıtığı ya omurilik ana omurilik siniri direkt ezer ya da ondan ayrılan biraz önce bahsettiğim sinirleri ezmeye başlar. Şimdi boyunda ezerse boyundaki sinirler biraz önce anlatmıştık kablolar kollara gittiği için hangi siniri ezerse şansımıza hangi aralıktaki boyunda 7 tane aralık var hangisini ezerse ve hangi tarafı ezerse sağ ya da sol işte bizim o kolumuzda o sinir kolumuza gittiği için orada ağrı, uyuşma, keçelenme, karıncalanma hatta bir dönem artık bir dönemden sonra güç kaybı yani sinirin artık görevini yapamaması haline
evet.
Gelir. Bu belde ise aynı şey bacağımızda ve ayağımızda olur. Ayağımızda ağrı, uyuşma, keçelenme, karıncalanma ve en sonunda ayağımızın o gücünü, o sinir gücünü yapaması hale gelir.
Evet.
Ne demek bu? Her sinirin farklı bir görevi var. Aynı arabaya giden kablolar gibi.
Evet.
Bir tanesi işte kolumuzu çektiriyor, bir tanesi ittiriyor, birisi parmaklarımızı açtırıyor ya da ayağımızı biri bastırtıyor, biri çektiriyor gibi. Hangi sinir hangisiyle ilgiliyse, tabii o ayrıntı onlara girmek istemiyorum, onu bozmaya başlar. İşte o zaman bir beyin cerrahı olarak konuşuyorum, o zaman bu ameliyatlık hastadır. Yani eğer biz bir hastada güç kaybı tespit ettiysek ya da güç kaybı yok ama güç kaybına gidişat var gibi geliyorsa bize az kalmıştır. Bazı refleksler var. O reflekslerin kaybını biz anlarız. Ya da her türlü tedaviye rağmen ilaç, fizik tedavi, şu bu konservatif tedaviyle birazdan geçeceğiz
evet.
Zaten. Her türlü tedaviye rağmen o hasta bir huzur bulmadıysa
en son aşama olur.
Evet yani. O zaman mecbur kalıp ameliyat yapıyoruz.
Evet. Yüzde kaçını ameliyatlar oluşturuyor? Yani
yaklaşık %1'i. %1'i. %1'idir. Yani
evet.
%99'u bel fıtıklarının, boyun fıtıklarının ameliyatlık değildir.
Ama halbuki
altını
öyle
çiziyorum.
Bilinmez.
Evet. Bilinmez. Yanlışlar yani, dönüyor maalesef.
Zaten bel fıtığı olunca hemen bir sonraki aşama ameliyat olarak denir. Boyun fıtığı için de geçerli.
O da öyle.
Ama bel özellikle
evet maalesef
yani
öyledir.
Yani belki kısa süreli bir fizik tedavi hemen akabinde de geçmiyorsa ameliyat
aynen öyle.
%1'lik
çok az. %1'liğin
evet.
içinde de seçiyoruz aslında.
Evet.
Seçmemiz gerekiyor. Yani %1'lik olanlar bel fıtığı adını koyduğumuz bel fıtığımız
evet.
var artık. Sizin hani ciddi anlamda bel fıtığınız var. O %1'in içindeki de hepsi ameliyatlık değildir.
Değil.
Biraz önce bahsettiğim gibi ya bir güç kaybı ya da güç kaybına gidişat, her türlü tedaviye rağmen ağrının geçmemesi, yaşam konforunun bozulması, bir türlü gelmemesi koşullarında ameliyat öneriyoruz
evet.
sadece.
Evet,
peki yani, ameliyatın başarısı nedir?
Şimdi
%1'lik
yani, şu,
kısım ameliyat oluyor. Bu ameliyatlarda da yüzde kaç bir başarı oluyor?
Şimdi
yaklaşık?
Bu çok şey bir kavram sorduğunuz soru. Kişiye göre değişen
değişir.
Bir kavram.
Ya.
Neden? Yönteme göre de değişen
evet.
bir kavram. Şimdi ben şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi yapılan yöntemlere göre değişiyor. Şimdi eskiden bu ameliyatlar yapıldığı zaman biraz daha kaba yapılıyordu
evet.
eski yöntemlerle. Daha çok açılıyordu, kemik kırılıyordu, kemik alınıyordu. vesaire oradaki fıtık parçası alınca hasta rahatlıyordu. Sinire baskı kalktığı için, fakat kemiği aldıkları için, kırdıkları için, hekimler o dönemler için konuşuyorum. Hatta hala yapanlar var da sözün arasında. O zaman buna da tabii hoş olmuyordu. Neden? Yaptığınız, yapılan bir işi bozuyorsunuz. Evet, 33 tane kemik dizilmiş. Evet. 33 tane tuğla var. Siz inşaatın arasından bir tuğlayı alırsanız ne yaparsınız? İnşaatı bozarsınız. Evet. Kemiği doktor kırdığı zaman, o dönemki ameliyatlar için için konuşuyorum. O zaman yapı bozuluyordu. Yapı bozulunca da hasta diyordu ki, bakın, bel fıtığı demek bacağa ya da kola vuran ağrı demek. Ameliyattan sonra baskı kalktığı için sinir üzerindeki ağrı gidiyordu. Ama hasta diyordu ki, hocam ben tamam, bacağımdaki ağrı gitti ama benim belim korkunç ağrıyor. Ben şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Yürüyemiyorum, işime gidemiyorum. Çünkü omurga çöküyordu. Omurga çökünce yapı bozuluyordu. Yapı bozulunca milletin feryat figan ettiği ameliyatlar onlardı. Şimdi onlar değişti. Mikrocerrahi denilen bir yöntem, evet, çıktı. Yani en az zarar veren yöntem. Gerçek mikrocerrahiden bahsediyorum tabii. Ne yapıyoruz? Ben kendi usulümü anlatayım. Bir kere o kadar büyük açmıyoruz. Küçücük, incecik, küçük bir kesi. O kesin içinde asla kemik kırma diye bir şey yok. Elimizde high speed drill diye bir cihaz var. Saniyede 40 bin devir dönen bir cihaz. Dişçilerin cihazı. Ben onunla kemiği incecik tıraşlıyorum. Küçük bir delik açıyorum kemiğin üzerinden. O deliğin içinden kuyumcu, dev bir mikroskop var ameliyattan. Dişi Gazi Yaşargil'in, evet, hocanın ameliyata, beyin ameliyatları ya da bel fıtığı ameliyattan adapte ettiği, evet, zaten sistem. O mikroskopla o küçücük deliğin içinden diskleri temizliyorum. Bir kuyumcu gibi temizliyorum. Hı hı. Şimdi bunun avantajı ne? Bir, kemiği kırmıyorsun. Bütünlüğü bozmamış oluyorsun. Evet. Bu ne anlama geliyor? Hasta 4 saat sonra kalkıp yürüyebilir anlamına geliyor. İkincisi, en büyük konfor bu çünkü.
Tabii, çok
İkincisi
önemli.
Yara küçük olduğu için karama ihtimalinizi azaltıyorsunuz. Bir, eskiden tüpler konulurdu, kanlı toplayıcı, onlar gerek kalmıyor. Hastam 4 saat sonra kalkıyor, yürüyor. Yemeğini yedikten sonra ertesi sabah evine yürüyerek gidiyor. Ne güzel. Güzel olan şu, beni en çok mutlu eden şu, bu hiçbir şeyle ölçülemez, hiçbir parayla, hiçbir maddi şeyle ölçülemez. Ayağı düşük, ayak dediğimiz felçle geliyor.
Yürüyerek.
İnanın, çıkıyor. Geçen cuma günü yine aynı şey oldu. Bir şeyde, nedir adı, reklamcı arkadaş, bölgeyi söyleyeyim sadece, Sütlüce'den geldi. Sol ayağı düşük ayak. Yani ayağını çekemiyor. L4-5 dediğimiz fıtık. Daha sedyede hasta. Ameliyat bitti. Yeni uyandı. Düzeldi. Bundan daha, evet, güzel bir duygu. Tabii. Allah kimseye, evet, yani nasip etmemiştir. İnanılmaz bir şeydir bu. Çünkü o felç giriyor ve düzelmiş olarak çıkıyor. Evet. Güzel olan kısım bu. İşte onun için hemen bu mikrocerrahide erken şey yapabiliyorsunuz. Onun için sistem farklı. Tabii herkese göre değişiyor bu sorunuzun cevabı. Evet.
Evet. Sınırlı cerrahi. Bir şey daha söyleyeceğim.
Tabii.
Büyük çalışmalarda bakılmıştı daha önce. Yani yıllar önce bilinen bir şeydi bu zaten. Ameliyat olanlarla olmayanlar, tabii, hı hı, vakayı eğer iyi seçmezseniz.
Evet.
Genel bakılmıştı, evet, böyle. Hatırlarsın Pensilvanya'nın özellikle, evet, çalışmalarında. Evet, evet. 4 sene içerisinde ameliyat olanla olmayan birbirini yakalıyordu.
Evet.
Şimdi tabii mikrocerrahi ve doğru endikasyonla yapıldığında bunun böyle olmaması lazım. Evet. Dediğiniz gibi düşük ayakla geliyor, çok ağrısı var, dayanılmaz ağrıları var, hiçbir şeye cevap vermiyor. His kaybı, ondan sonra reflekslerinde kayıp. Hatta bir de acil durumlar var. Onlar zaten,
evet,
mutlaka yapılması
zaten
gerekiyor.
Hemen,
evet, hemen yapılması, evet, gerekiyor. Bunun böyle olmaması gerekiyor. Hı-hı. Herhalde, değil mi? O,
evet,
zaman,
evet,
4 sene içinde birbirini yakalamaz.
Evet.
Ameliyat olanların olmayanlara göre başarılı olması gerekiyor.
Aynen öyle.
Evet.
Şimdi olay ne biliyor musunuz? Olay şu. Biraz önce bir perdeden bahsettik.
Evet.
Dedik ki disk kıkırdak parçası o perdeyi yırtıyor. Yırttıktan sonra aslında orada sinsi bir şekilde bekliyor. Bir gün hasta diyor, bir hapşırdım diyor, evet, o anda boğuldu diyor. Ya da ben bir valiz taşıdım diyor, yolculuktan geliyordum, o anda oldu. Ya da hanım şuradan bir şey kaldır dedi, öyle. İşte o gün o yırtık perdenin arasından o parça tak diye çıkınca olay ortaya çıkıyor.
Evet.
Yani ameliyatlık ciddi fıtık haline dönüşmüş oluyor. Hı hı. Şimdi hocamın söylediği soruya dönüyorum ben tekrar. Eğer bu yırtılmamışsa bu perde, o zaman biraz önceki sorunun cevabı, hastanın ameliyat olmasına gerek yok. Neden? O zaman da fıtık aslında. Bu perde o kadar esnek bir perde ki, bu kıkırdak doku bu perdeyi estetiyor, sinire doğru da ittiriyor. Ama perde hala yırtık değil ve sinire de basıyor, bu vaziyette basıyor. Bastığı için yine ağrısı oluyor. Ama perde yırtık değil. İşte biz bu durumdaki hastaları kurtarabiliriz.
İşte o aşamada,
evet,
ne yapmak
ne
gerekiyor?
Yapabiliriz?
Perdeyi taşımadan,
evet,
önce.
İşte biz, niye bu böyle oldu? Çünkü o disk oradan çıkmış, buna bastırıyor. Şimdi biraz önce tekrar eskiye dönüyorum. Böyle olması gereken kavis yıllar içinde düz olmuş.
Evet.
Düz olunca kasların gerilmesinden dolayı bir bel ağrısı var. Bakın bu düzlük bizim kalçamızda ve popomuza inen bir ağrı yapar bu düzlük. Ama fıtığın ağrısı bacaklara yansıyan ya da boyundaysa kollara yansıyan bir ağrıdır. Organa yansıyan bir ağrıdır. Eğer kolda bacakta bir ağrı var ise o zaman fıtık işin içinde var demektir. Eğer biz o gerilen, çeken kasları gevşetebilirsek bel ya da boyun
evet.
eski kavisine döner ise, bakın ihtimalleri konuşuyorum, döner ise o zaman bir kere o kasların gerilmesinden dolayı kalçada, ya bel için konuşalım, kalçadaki bacak, bacağın bir üst kısmındaki ya da popo kısmındaki ağrılar, beldeki ağrılar gider. Aynı zamanda o kafayı çıkarmış ama perdeyi yırtmamış olan fıtık da kavis sağlanırsa içeri kaçabilir.
Evet.
Ne demek istediğimi anladınız mı? O zaman içeri kaçarsa o fıtık da sinirden uzaklaştığı için, sinire basmadığı için bu sefer bacaklara vuran ağrı da gider. Ya da uyuşma gider evet. ya da karıncalanma gider. Evet. Boyunda ise kola gider. İşte bu aşamadaki hocamın sorusunun cevabına dönüyorum. Bu aşamadaki hastalara fark olmuyor dedi hocam. Çok doğru. Eğer siz bu aşamadaki hastaları yakalarsanız ve bu hastaya güzel, kaliteli bir fizik tedavi verirseniz, fizik tedavin yetmez. Fizik tedavi çok nankör bir branştır. Evet. Bunu hep söylerim. Cümlem budur her zaman. Fizik tedavi yaparsanız hasta der ki hocam ben gittim fizik tedavi gördüm işte fizik tedavide bana şunları yaptılar. Tabii fizik tedavinde çok kalite farkı var.
Evet.
Mecburen şimdi SSK'nın, SGK'nın olduğu yerdeki fizik tedavide basit işler yapılmak zorunda. Evet. Çünkü çok hasta var.
Vakit de yok.
Zaman yok. Yani çok işte bir sıcak uygulama yapıyorlar. Tens denilen bir aleti bağlıyorlar. Öylelikle kasları biraz gevşetmeye çalışıyorlar. Biraz da bir de yoğun fizik tedavi var. İşin içine manuel terapinin girdiği, evet. bir dünya terapilerin girdiği gerçekten iyi fizik tedaviler var. Onlar kombine bir şekilde uygulanırsa hasta bundan fayda görüyor. Kaslar gevşiyor. Yıllarca bozduğu, bu hale getirdiği şey tabii ki 15 gün fizik tedavi görmekle, günde bir saat görmekle evet. eski Orhan Bey olmayacak, eski Metin Bey olmayacak. Böyle bir şey yok tabii. Evet. Ama en azından ne kadara dönebilirse o kârdır. En azından ne kadar kas gevşerse ağrı gider. Ne kadar o kıkırdak doku sinirden uzaklaşırsa bacağı vuran ağrı gider. İşte biz bu fizik tedavi eğer bir aylık süre 20 gün, hadi bilemeniz bir ay sizi rahatlatır. Ama üstüne bir şey yapmazsanız biz bir şeyiz, canlı varlığız. Tabii. Yanlışlarımız, hatalarımız çok evet. fazla. Biz aynı işe, aynı tempoya, aynı yaşam tarzına bir daha gireceğimiz için
aynı şeyler
bir daha olacak. Evet. Ve diyeceğiz ki biz fizik tedavi görmüştük, hadi ne oldu? Çünkü o fizik tedavi gitti, buhar oldu, uçtu gitti.
Ki bir aylık fizik evet. tedavi de siz iyi bir ihtimalle söylüyorsunuz.
Bir aylık değil,
genelde,
15 gün.
Genelde 15 gün, 20 gün.
Bir ay en fazla evet. sizi evet. iyileştirebilir demek istiyorum. Evet. Bir ay huzur verebilir. Bir aydan sonra
evet.
o gider,
evet.
erir, buhar olur. İşte onun gitmemesi için üstüne bir şey yapmamız lazım. Omurga için konuşuyorum tekrar. İki spor var hocam.
Bir,
yüzme. İki, şimdi yeni çıktı pilates. Bu iki sporu yaparsak üstüne o zaman bizim fizik tedavide aldığımız kazancı en azından o vaziyette tutmuş oluyoruz.
Ama yüzme imkanı olmayan ya da
inanın ben bugüne kadar
bakın
ben yaşlı teyzeleri bile artık yüzmeye gönderiyorum. Benim annem de yüzme bilmiyor. Şimdi işin güzel tarafı şu. İstanbul için konuşuyorum bunu tabii. İstanbul'daki özellikle Avrupa yakası için konuşuyorum. Yüzme imkanları çok fazla. Belediye çok güzel imkanlar sağlamış. Bir dünya havuz var. İşte 50 lira aylığı. Herkes de gidiyor.
Evet.
Diyorum ki o teyzeye. Teyzeciğim sen yüzmeye gidiyorsun. Sen yüzme bilmiyorsun. Ben seni anlıyorum. Gayen yüzme değil. Amaç yüzme değil. Amaç o suya girip suyun direncine karşı hareket yapma. Hiçbir şey yapmasan gir havuzun kenarını tut ayaklarını suyun içinde çırp. Ha bunu yapmadığı takdirde yapamadığı takdirde buna imkan bulamadığı takdirde kaplıca alternatif yöntemler içinde pilates yeni yöntemler içinde bunu yapabilir. Bir dünya yerde var artık ya da egzersizler.
Evet.
Evet.
Egzersizleri tabii fizik tedavi doktorları veriyor. Tekrar ona dönelim. Yani bu fizik tedavi bittikten sonra şimdi şöyle söyleyelim aslında fizik tedaviyi orada geçtik. Fizik tedaviyle beraber beldeki boyundaki bu kasları gevşetmek için başka yöntemler yok mu?
İlaç tedavisi.
Evet oraya geçelim. Fizik sıcak her türlü sıcak yani sıcak su torbası belinize boynunuza koyabilirsiniz çok etkilidir. Sıcak bir kaplıca bu bir tedavi yöntemidir. Evet. Efendim bazı ilaçlar İlaçlar da işe yarar. Fakat ilaçlar yine biraz önceki fizik tedavi gibi kökünden hiçbir şey halletmez. Yani hep bunu söylüyorum. Tekrar söylemek istiyorum. Şimdi bizim omurgamızın dinamiğini konuşacak olursak, şimdi bir hastalıklar var. Yüksek tansiyon, kalp hastalığı, şeker hastalığı vesaire ya da bir enfeksiyon kaptık. Bu ilaçla düzelen bir hastalıktır. Ama biz mekaniği bozduğumuz, mekanik olan bir hadise bir hastalık değildir. Biz bozduğumuz için o hale gelmiştir. İnsan vücudu çok ilginç bir yapıdır. Biz bir cihazsak eğer, bir makinaysak ama çok değerli bir makinayız tabii. Ağrı olduğu zaman vücut bizi uyarıyordur, alarm çalıyordur. Diyor ki şurada sorun var diyor. Bizi uyarıyor aslında. Ya doktora git ya önlemini al, kendin önlemini al diyor. İşte o ağrı bizim alarmımız. Eğer biz ağrı kesici ilaçlar verip de alarmı kapatırsak hırsız içeride soymaya devam eder. Mantık bu. O yüzden hani ilaçları alalım. Bel fıtığım var, boyun fıtığım var. Bir dünya torbalar dolusu ilacı alalım, bunu içelim. Hı hı. Ama tekrar olacaktır aynı şeyler. Çünkü ilaç onu tedavi etmez. Hı hı. Sadece geçici sağlar. Olarak rahatlık sağlar, konforunu sağlar, işine gücüne gitmesini evet. sağlar. Onlarla beraber bir bütün halinde bunu değerlendirmemiz lazım. Nedir işte onlar? Fizik, kaplıca, ilaç birlikteliği, efendim arkasından bir dirence karşı egzersizler, özellikle yüzme bunların ve pilates bunların en mantıklı ve hızlı getirisi olanlardır. Evet. Olamıyorsa fizik tedavicinin verdiği hareketler. Normal hareketler.
Evet. Peki ameliyatın dışında başka yöntemler de var. İşte şimyo, nükleolis, ondan sonra lazer denemesi
evet.
vesaire
değişik
gibi.
Yöntemler
onlara
var.
Yarar görüyor musunuz? Yani bir yarar bulabilir mi yoksa
hocam çok şimyo, nükleo tarzı artık o yöntemleri ben açıkçası yararlı görmüyorum. Evet. Çok eski yöntemler olarak onları algılıyorum. Çünkü
ne olduğundan da kısaca bahsederseniz.
Tabii çeşitli şimdi kimyasal yöntemlerle eğer o fıtık parçasını çıkmış olan fıtık evet. parçasını eritme yöntemi. Kimyasal madde içeriye zerk ediliyor, evet. kıkırdak dokuyor. O yöntemle o çıkmış, bombeleşmiş, sinire basan fıtık parçası eritiliyor. Evet. Bir yöntem vardı, nükleolizis diye. Bu yeni bir yöntem. Biz bunu hastanede kullandık. Nedir bu yöntem? Bu yöntem de şöyle bir şey. Bundan biraz hastalar fayda sağladı ama firmanın bize verdiği gibi %80'lere oran başarı dediler ama biz bunun %40'ları görmediğimiz için bu yöntemi de bıraktık açıkçası. Evet. O da şudur. Onda da iyi vakayı yakalamak lazım. Yine patlamamış fıtık ama çürümüş bir conta. Öyle diyeyim özeti. Evet. Bu conta çok bozulmuş ama perdeyi yırtmadığı için patlamamış. Onda şöyle özel bir yöntemle iğneyle o şeyin içine giriyoruz. Kıkırdak dokunun diskin içine giriyoruz. Bunu bir şey gibi düşünün, bir kayısı gibi düşünün. Olgun bir kayısıyı güneşe koyuyorsunuz. Kayısı güneşte kurudukça buharlaşıyor. Buharlaştığı için suyunu kaybettiği için gittikçe küçülüyor evet. ve çekiliyor. Evet. Bu nükleolizis denilen yöntem de budur. İçeriye iğneyle giriyorsunuz. İğnede özel bir yöntem var. Bir akım veriyorsunuz. Ayağınızda bu akım. İstediğiniz kadar o akımı verebiliyorsunuz. İçerideki o diskin içindeki suyu vaporize ediyor. Yani buharlaştırıyor. Evet. Diskin içindeki su buharlaşınca disk aynı kayısıdaki örnekteki gibi küçülüyor ve küçülünce geriye çekiliyor. Geriye çekilince sinirden uzaklaştığı için kişinin bacağında ya da koluna vuran ağrı ortadan kalkıyor. Fakat bunda vakayı çok güzel, bu yöntem hala devam ediyor, yapılan bir yöntem. Fakat bunda vakayı iyi seçmek gerek. Bunun da maalesef kötü amaçlı kullanılanları olduğu için, herkese uygulandığı için bu, o zaman bu bazı hastalarda tabii ki aynı cerrahi gibi, ameliyat gibi faydalı olmuyor. Evet. Onu seçmek gerekiyor. Bu yöntem var. Tabii bir de aslında biraz traksiyondan konuşabiliriz. Traksiyon çekme yöntemleri var. Fakat tabii toplumumuz çok meraklı biliyorsunuz. Evet. Böyle şeye gidip bir yerlerde evet, belini çekiyor. Evet.
Bazen biraz riskli olabilir.
Evet çok riskli olabilir. Şöyle şimdi aslında bunu fizik tedaviciler de kullanıyor. Çekmerek, çekmeyle iki kemiği ayrıştırıp aradaki diskin, esnek dokunun sinirden uzaklaşmasını sağlıyorlar. Fakat bunu bilinçsizce yaptıkları zaman evet. işte o perde yırtıksa diski ortaya bile çıkarabiliyorlar. Öyle hastalarım oldu. Nitekim Bursa'ya
gittim. Çekmek için de çok büyük ağırlık gerekiyor.
Aynen öyle.
Yani
aynen
o öyle. Evet çok faydalı bir yöntem evet. olmayabilir.
Bence değil yani.
Peki kortizon enjeksiyonu yapılabiliyor.
Yapılabiliyor. Ben ona karşı hekimlerden biriyim. Evet. Çünkü kortizon sonuçta tehlikeli bir ilaç. Bir bel ağrısı için bu dönemde, bu modern dünyada kortizon en son alternatif yöntem olmalıdır. Nedir?
Niye ameliyattan olmadır? Sonra da mı en son alternatif?
Ameliyattan
sonra eğer ameliyat aşamasına kortizon yöntemiyle bir fayda sağlayacaksa ameliyat aşamasına gelmesinde
bence
bir şey
ameliyat
olmaz.
Aşamasından önce de kortizon yapılmamalı. Şöyle, kime kortizon yapılabilir? Onu konuşabiliriz. Kime kortizon tedavisi yapılabilir? Hasta çok yaşlı. Ameliyatlık bir hasta ama akut ameliyatlık değil, kronik ameliyatlık. Yani müzmin, yıllardır bel fıtığı var ama artık son haddine gelmiş, çok canını yakıyor, hayat kalitesini ve konforunu bozuyor. Zevk almıyor yaşamasından. Çünkü bir yere kadar yürüyemiyor, camiye gidemiyor, bir yere gidemiyor, çarşıya pazara gidemiyor, bacağı ağrıdığı için gidemiyor. İşte o yöntem, o kişilerde ameliyat yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz çünkü ya yaşı ileri seviyede 80'li 90'lı evet. yaşlarda ya da ameliyatı kaldıramayacak durumdaki bir genç insan olabilir. Bir kalp rahatsızlığı, ciddi bir hastalığı vardır. Ameliyatı risktir. Şimdi bir insanın ameliyatı riskinin olmaması lazım ki ona bir hayat kalitesi sunasın. Evet. İşte o kişilerde kortizon. Bahsettiğimiz ağrı yöntemleri yani ağrı bölümleri vardır. Ayrı bir branş artık bu gelişti, Türkiye'de de gelişti. Ağrı kliniklerine giderek oraya yönelik ilaç zerki yapılır. Yani neredeyse işte belinde, boynunda, belinde fıtıktan dolayı ise sinirin olduğu bölgeye. Hı hı. Bunlar neler olabilir? Lokal anestezik dediğimiz uyuşturucu ilaçlar evet. olabilir. O bölgeyi uyuşturan, yanlış anlaşılmasın, o bölgeyi uyuşturan ilaçlar. Ya da hocamın bahsettiği gibi kortizon zerki. Ya da bunların bütünlüğü, birlikteliği olabilir. Ve içine ağrı kesici ilaçlar konulabilir. Bunlar yapılarak bu bir yöntemdir. Bazı hastalarımızda ben bunu öneriyorum. Kimi öneriyorum? Biraz önce bahsettiğim gibi ameliyat olamayacak durumdaki kişilere bunu
ne mahsurları veriyor. Var?
Ne mahsurlar? Kortizonu çok yüklüyorlar, bilinçsizce yüklüyorlar. Hasta bu sefer çok obez hale geliyor, kilo hı. alıyor. Bir kortizon bir hormon sonuçta hormon dengesi bozuluyor. Hormon dengesi bozulunca tansiyon yükseliyor, şekeri azıyor vesaire. Sistematik bozukluklar ortaya evet. çıkabiliyor. Bunu tabii ben bir tane iki tane ince küçük enjeksiyondan bahsetmiyorum. Evet. Yıllarca bu enjeksiyonu yaptıran insanlar var. Ondan bahsediyorum. Bir tane iğneden bahsediyorum.
Sadece lokal yani.
Lokal. Ondan, evet. Ondan bahsetmiyorum. Onu, tabii onu kabul ediyorum.
Uzun vadede yani.
Uzun vadede yapılanlardan bahsediyorum.
Sistemi o zaman bu zararı. Sadece o bölgeye yapılırsa bir zararı olmaz.
Yok. Evet. Geçici olarak evet.
Rahatlatır.
Evet.
Şeyde işte kayropraksis dedikleri osteopatik bir takım manuel evet. tedavi yöntemleri de var. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Valla onlar hakkında hayır bence zararı yok. Onlar çok güzel değerli yöntemler. Tabii evet. Türkiye'de onlar gelişmeye başladı. Evet. Ben bunları işte eşimden öğrenmeye başladım. Benim eşim fizik tedavi doktoru.
Evet.
Onun sayesinde öğrenmeye başladım. Çünkü bunlar hep değişik alternatif tedavi yöntemleri artık. Manuel terapiyle beraber uygulanması gereken yöntemler. Pilates de bunlardan doğan bir yöntem aslında. Pilates de onun için değerli. Biraz önce sporların içine kattım evet. onu. Bunları tabii ayrı konuşmak lazım. Ben o kadar bilgi sahibi değilim bu yöntem. Ama bele, boyna ya da tutulan o kaslara çok iyi geldiğini biliyorum. Öneriyorum.
Bastım. O zaman eşinizi davet edelim.
İnşallah.
Buyursunlar.
İnşallah bir gün iyi olur.
Tabii.
Onunla program hayır. yapalım.
Evet, o daha detaylı evet. anlatabilir size tabii bunları.
Fizikler çok önemli.
Evet, evet.
Yani insanlara tabii hep şu yanlış inanış oluyordu. Beli ağrıyan beyin cerrahına gidiyordu.
Evet.
Öyle olmaz.
Değil.
Önce evet. fizik tedavisi görecek,
aynen
değerlendirecek, evet. tedavi edecek ki dediğiniz gibi %90'ın üstündeki bölümü
evet.
Hiç beyin cerrahına gelmiyor zaten.
Gelmiş, yani. Gerek bile yok aslında. Aynen öyle. Bir de fizik tedavi çok gelişti yıllar içinde.
Evet.
Biz hep fizik tedavi işte klasik üniversitelerdeki fizik tedavi gibi düşünüyoruz. İşte hadi yatırılıyor hasta sıcak lamba, kırmızı bir lamba. Hiç öyle değil artık fizik tedavi. Evet. Fizik tedavi de çağ ayak uyduran branşlardan bir tanesi artık. Özellikle hareket dinamizm yönünde çağa ayak uyduruyor. Çünkü spor şeyi geliştikçe,
evet, evet.
insan omurgası keşfedildikçe farklı yöntemlerle o bağları, kasları gevşetme yöntemleri ortaya çıktı. İşte bu hocamın bahsettiği yöntemlerden bazıları onlar. Hı. Ama ben detayını bilmiyorum tabii. Bilmediğim için konuşmak istemiyorum.
Estağfurullah. Peki o aradaki disk var işte yastık evet. bölgesi. Onun büyük oranda çıkartılabiliyor ameliyatla.
Evet.
evet. Eğer ona bağlı olarak diyelim ki çökme oldu. Aha. Sonradan ağrılar ortaya çıktı. Bir ara yapay disk vesaire gibi şeyler evet. yapılıyordu. Onları
çok güzel bir soru bence bu. Kullanıyoruz. Şöyle şimdi beldeki disklerde şimdi belle boyundaki oran farklı biliyorsunuz. Boyundaki evet. kemiklerimiz küçüktür. Evet. Ama boyunun içinden geçen omurilik siniri büyüktür. Yani omurilik yukarıdan aşağı indikçe sıçanın kuyruğu gibi incelir. Beldeki kemikler büyüktür ama içindeki omurilik geçen omurilik küçüktür. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bel ameliyatlarındaki disk nedir bel ameliyatındaki bel fıtığındaki hadise? Biz o çıkmış sinir ezen patlamış fıtıkla beraber içindeki bütün o kıkırdak dokuyu mümkün olduğunca temizliyoruz. Evet. Neden? Çünkü o kıkırdak doku öldüğü için ve orada da perde kapı açıldığı için bir daha doğabilir. İşte nüks dediğimiz tekrarlayabilir fıtık. Bu olmasın diye onun içini temizliyoruz. Buna rağmen kitap bilgisidir. 100 hastanın 4'ünde nüks edebilir. Evet. Artık tabii çağımızda bu yöntemlerle artık azaldı ama yine de kitap bilgisidir. Bu ayrı bir bilgi olarak veriyorum. Şimdi biz bel fıtığı ameliyatlarındaki o diskleri, contaları çıkardıktan sonra oraya bir şey koymuyoruz. Evet. Bir dönem Fransızlar oraya yapay disk koydular. Dünyada tutmadı o. Çünkü evet tutmadı. Çünkü anlamsız oldu. Şöyle belin, tabii bunu maket üzerinde anlatmak lazım. Belin kemikleri uçları üst üste gelip birbirine destek oluyor ve yıllar sonra daha doğrusu birkaç ay içinde başlıyor. Orayı bağ dokusu içini doldurabiliyor. Ama boyunda bu maalesef böyle değil. Boyunun kemikleri küçük olduğu için ve dümdüz kare gibi olduğu için o üç boyutlu görüntüde uçlar birbirine değmediği için aradaki kıkırdak dokuyu tümden rahat kazıyabiliyorsunuz. Bel gibi de değil. Görerek kazıyabiliyorsunuz boyun fıtığı ameliyatlarında. Orası boşaldığı için maalesef boyun çöker. Hele boyun fıtığı olduğu zaman bir insanda genellikle iki mesafe de olabilir. İki yerde fıtık olabiliyor. İki yeri aldığınız zaman iyice çökünce kişinin o estetiği bozulur. Estetik bozulmasın diye, yapı bozulmasın diye araya bakalitten yapılmış cage dediğimiz bazı şeyler koyuyoruz şimdi. Özel aparatlar koyuyoruz. Bir de sizin bahsettiğiniz gibi yapay diskler var. Bazen boyuna ondan koyuyoruz. O yapay diskler aynı diskin kendisi gibi yumuşak, esnek bir madde ve o esnemeyi sağlıyor. Boyundaki esnemesi. Bu iki maddeyi boyun için kullanıyoruz. Ama bel için kullanmıyoruz.
Evet. Peki. Bu da şunu gösteriyor. Pardon, buyurun.
Buyurun.
Allah'ın yarattığı doğal diskin hiçbir şey yerine koyamıyorsunuz.
Mümkün
yani
değil. Mümkün
her
değil.
Türlü teknoloji var. Her aynen. Türlü madde var. Yani evet, ne isterseniz evet, kullanabilirsiniz. Evet. Olmuyor.
Olmuyor maalesef.
Mükemmel bir yapısı var.
Aynen öyle. Her haliyle, her dokusuyla, her evet. ince ayrıntısıyla, gözün görmediği en ince ufak noktada inanılmaz evet. mucize yaşamlar dönüyor içeride. Evet. Yani. Mucize yaşamlar dönüyor.
Boyun fıtığının belirtileri nelerdir? Yani
boyun fıtığının belirtileri şöyle. Eğer boyun fıtığı tabii biraz önce bahsettik. Boyundan dağılan sinirler kollarımıza gittiği için bulunduğu yer itibariyle, seviye itibariyle yukarıdan aşağıya doğru konuşacak olursak yukarıdaki fıtıklar daha çok boyunun ve ensemizin arkasında ve omuzlarımıza vuran ciddi ağrı, bazen ufak tefek uyuşmalar, aşağı fıtıklar da kollara vuran, ellere vuran uyuşma, keçelenme ve bazı fonksiyonların bozulması. Diyelim ki bir C5-6 seviyesindeki evet. bir fıtık C6 siniri dediğimiz sinire denk gelir. C6 siniri bizim pazu kasımızı inerve eden bir sinirdir. Yani şu kası çalıştıran bir sinirdir. Buna emir gitmediği için bu kas çalışamaz, çalışamayınca şu hareketi, kasılma hareketini yapamayız. Ya da C7 siniri dediğimiz sinir triceps kası, arkadaki kas, bu kastır. Bu ittirmeyi, kolumuzun ittirmesini yapan kastır. Bunu çalıştırmayı engeller bizi gibi. Yani şöyle hedef şeyimiz vardır, organımız vardır. Sinir gider, o hedef kası, hedef organı çalıştırır. Şimdi ben şunu şöyle söylüyorum. Aslında güzel bir yaklaşım tarzıyla. Şimdi sinir dediğimiz biraz önce bahsettik. Bir elektrik kablosudur. Evet. Elektrik kablosunun görevi nedir? Elektrik taşımak. İşte bunlardan biri motor hareket dediğimiz elektrik taşımak. Yani gidip bir kası çalıştırmak. Evet. Kas nedir? Ettir, bildiğimiz ettir. Yani Konya'da et yediniz mi? Konyalı kişi böyle alın eti, böyle lime evet. lime lifler halinde yersiniz, ağzınıza götürürsünüz. Mükemmeldir. Evet. İşte o kas, binlerce kas dediğimiz şu yapı öyle iyiciklerden oluşmuştur. Yani özet olarak milyonlarca iyicik, iç içe geçen iyiciktir bir kas. Şimdi parmaklarıma bakın lütfen. Bir kas kasıldığı zaman iç içe geçer. O kasın yoğunluğu artar. Ama kasın boyu kısalır. Bir kas gevşediği zaman iyicikler dışarı çıkar, tam çıkmaz. O kasın boyu uzar ama yoğunluğu azalır. Kas kasılır, gevşer. Kasılır, gevşer. Şu anda dilim konuşuyor, kas böyle. Kalbim çalışıyor, kas böyle. Evet. Kolum çalışıyor, kas böyle. Hep böyledir. İşte bu kası bir otomatik kapıya benzetecek olursak, bu otomatik kapının motorunu çalıştıran, elektriği getiren sinirdir. Sinir getirir, elektriği verir, kasta kapıda otomatik olarak çalışır. Eğer kasın kendisinde bir problem varsa, yani otomatik kapı paslanmışsa, gıcır gıcır bir kapı almışsınız, yıllarca kullanmamışsınız, o kas kapı paslanmıştır, mekanizma bozulmuştur. Ama elektrik geliyordur, fakat motor hareket veriyordur, çalışamıyorsa işte o kasın krampı dediğimiz evet. hadise, basitçe anlatım bu. Kasın krampı budur. Eğer elektrik gelmiyorsa işte o fıtıktan dolayı olur. Yani sinire baskı olduğu için elektriğin gelmesini azaltır. Engelledim. Kapı gıcır gıcırdır, çalışıyordur. Mekanizması mükemmeldir. Yani bu kas çalışıyordur. Ama ona elektrik evet. gelmiyordur. Boyun fıtığındaki fıtık o siniri C7 sinirini etkilemiştir. C7 siniri işte buraya elektrik getirendir. Yoldaki elektrik kablosu bozulmuştur, kopmuştur vesaire, hasarlanmıştır. Ama buradaki kapı canavar gibi çalışıyordur ama çalışamıyordur. Farkı anlatmaya evet. çalışıyorum. Evet. Yani sinirden, fıtıktan dolayısıyla elektrik kablosunda arıza vardır. Ama kasın kendisinde bir problem varsa, denize gittiniz, ayağınıza kramp girdi. Kas kasıldı, açılamadı işte. Evet. Çeşitli nedenlerden dolayı mekanizma bozuldu. Biraz beklersiniz, çözülür kramp ve kapı açılır. Kalsiyum alır vesaire. Çünkü kalsiyuma ihtiyacı vardır. O zaman evet. çözülür. Özet bu.
Evet. Hakikaten çok güzel açıkladınız. Eyvallah. Anlatımlarınız maşallah. Dört dörtlük. Herkesin anlayabileceği gibi.
Teşekkür ederim.
Omurga anatomisini bize çok iyi anlattınız.
Geç bilsem maketlerimi getirdim. O zaman daha iyi olur.
Zaten İnşallah. Beyin de konuşalım.
Olur. Hayır.
Maketinizle hayır. tabii tekrar edersiniz. Eşinizle de aynı şekilde.
Olur. Detay. Omurga anatomisini hakikaten bize ve izleyenlerimize çok detaylı anlattınız. Verdiğiniz örneklerle de iyice kafamızda şekillendi.
Yani işte inşallah bir faydam dokunmuştur. Çünkü basite indirgemeye çalışıyorum evet. ki hani öbür türlü anlatırsam, tıbbi bir şekilde anlatırsam hocam anladım. Bilir yani evet. anlamazlar ki. Çünkü kimse tabii, anlayamaz. Tabii, anlamak tabii, zorunda da değil. Tabii. Ben de başka bir mesleği anlayamam. Yani onu söylemeye evet. çalışıyorum. Öyle
Peki size o zaman şu son olarak tavsiyelerinizi alalım. Yani bunun tabii. olmaması için
evet.
Bir fıtık yaşamamak, bir ameliyat yaşamamak için nasıl bir hayat tarzı?
Evet.
Neler yapmak gerekir?
Neler yapmak gerekir? Bir kere şimdi hepimiz oturarak artık bu çağda oturarak çalışıyoruz. Evet. Bilgisayarların başındayız tabii ki. Bir kere oturmamıza çok dikkat etmemiz lazım. Oturuş evet. pozisyonumuzu. Hastanede benden çekinirler. Ben kimi görürsem çektiri düzeltirim böyle. Bir kere arkamızda boşluk bırakmadan oturmamız lazım.
Evet.
Şimdi yeni arabalarda görmüşsünüzdür. İyi arabalarda yanda bir şey vardır. Ayarlanır. Çünkü biraz önce bahsettik. Boynun çukuru vardır. Belin çukuru vardır. Yani iki tane çukurumuz vardır. Biri belin çukurudur. Evet. Biri boynun çukurudur. İşte belimizin bu çukurunu korumamız lazım. Evet. Bu çukuru korumamız için yeni sandalyelerde biliyorsunuz arkada bir kavis vardır. O çukuru dolduran bir kavistir. Evet. Ya da yeni arabalarda o çukuru dolduran evet. bir kavistir. İşte bu ne demek? Biz o çukuru dolduracağız demektir. Eğer biz bir sandalyede uçta oturursak böyle, arkamız boş çalışırsak bilgisayarın başında, her zaman bu kasa yük bindirdiğimiz için biraz önce bahsettiğim kaslara sürekli o kası yormuş olacağız.
Evet. Evet.
Kapı olayı tekrar. Kas, yani kapı çok yorulacak, bir gün gelecek, iflas edecek, yani kramp girecek. İşte kramp girmesi ağrı demektir zaten. Bir evet. de basit şekilde. Evet. Ama biz bunu oturma hayatında ya da çalışma hayatında desteklersek, o zaman o kasa bindirdiğimiz yükün hiç olmasa %50'sini duruşumuzda halletmiş olacağız. Bazı meslekler için ayakta durmak da bunun gibi.
Evet.
Eğer bir insan çok oturan bir meslek sahibi ise bankacı, muhasebeci, efendim şoför, terzi gibi bir saat oturuyorsa benim önerim kalkıp bir 10 dakika dolaşmasıdır. Ya da çok ayakta duran bir meslekse tezgahtar gibi, işte polis gibi vesaire, öğretmen gibi
oturacak.
Bir 10 dakika oturmasıdır. Önerim bu.
Evet.
Yani tersini yapmasıdır. İşinin tersini evet. yapmasıdır. Çünkü neden? Hep bankacı örneği veriyorum ben. Çünkü bankacılar bence en bu konudaki şanssız meslek gruplarından bir tanesi. Nedeni şu, yıllarca düşünebiliyor musunuz? Günde 8 saat, 20 yıl boyunca 8 saat aynı pozisyonda oturarak çalışıyorlar. Ve aynı pozisyonda aynı hareketleri yaparak çalışıyorlar. Hep aynı kaslar çalışıyor. Çalışanlar çok yoruluyor. Parmakları, kolları. Ama belinin, sırtının hiç kasları hiç çalışmıyor. Evet. Eğer o kişi, şimdi geliyorum başka bir önleme. Hayatında birazcık spor yoksa, bu bir yürüyüş, bir yüzme, basit bir şeylerden bahsediyorum. Yoksa o kaslar örümcek bağlıyor. Yani o aldığınız gıcır gıcır kapı paslanıyor. Gıcır gıcır kapı yıllar içinde kullanılmadığı için paslanıyor. Siz şimdi o kapıya elektriği gönderseniz de o kapı aksayacaktır. Evet. Evet. Sırt kası böyledir. Şimdi ona dönüyorum. Bir insanın beli ağrıyabilir, boynu ağrıyabilir, fıtık olabilir. Sırt ne oluyor? Boyun böyle. Bel böyle ama sırt ters C'dir. Sırtı çekemiyor kaslar, düzleştiremiyor. Ama kasın içinde, o kasın etlerin içinde, mekanizmanın içinde kasın kendisinin kullanılmamasına bağlı, örümcek tutmasına bağlı kireçlenmeler ortaya çıkıyor. İşte biz buna fibromiyalji diyoruz tıptaki adı.
Evet.
Yani halk arasındaki kulunç. Korkunç ağrı yapar, hayat kalitesini bozar ama tehlikeli bir şey değildir. Sadece konforunu bozar insanı. Niye? İşte o kas çalışmadığı içindir bu. Eğer bir o dinamizm sağlarsa, o kaslara bir hareket sağlarsa, en basitinden bir esneme hareketleri ya da bir işte yüzme hareketi ya da bir yürüyüş mesela, o zaman işler evet. değişebilir. Evet.
Tabii bir de kilo da vermek önemli.
Tabii, aynen öyle.
Kilo aynen da aynı şekilde evet, çok, evet. bel ağrısı, boyun evet. ağrısı yapabiliyor.
Evet.
Çok uzun süre oturmak, evet. hareketsizlik, spor yapmak gerekiyor.
Evet, aynen
ve
öyle.
Dikkat etmek. Yani dikkat yerden etmek. Bir şey alırken, evet. kağıt bile alırken denir, çömelerek al. Dikkat yani
çok güzel.
Eğilmeden.
Hocam çok güzel yere temas ettiniz. Bir bakın, biz ben hastaya diyorum ki, şimdi ameliyat oldu. Bu sabah daha taburcu ettim. Dün çok kötü vaziyette geldi. Dedim ki size öğretiyor şimdi, hemşanlar da öğretecek. Bakın nasıl kalkacaksınız. Hepimiz biliyorsunuz en büyük yanlışlarımızdan bir tanesi. Sabah uyandığımız zaman doğrulur kalkarız. Birinci yanlışımız. İkinci yanlışımız eğilerek yerden bir şey almamız. Bu ikisi çok büyük yanlışlardır. Bundan neden? Çünkü iki harekette de
evet.
biz iki kemik arasındaki o contayı bir taraftan ezeriz. Arkası gitmesi tarafa gereken yerde, sinirin olduğu yerde, perdenin olduğu yerde de kemikleri eğdiğimiz için açarız. Git fıtığa, oraya git deriz. Evet. Fıtık
evet.
ol deriz.
Evet.
Oysa sabah kalktığımızda yatakta yan dönüp kalkarsak, eğilmeden hocam dediği gibi çömelerek bir şey alırsak, bu riski ortadan kaldırmış oluruz.
Özellikle. Evet.
Aynen öyle.
Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim.
Çok teşekkürler. Sağ olun.
Ben de çok teşekkür ederim.
Ama Oktay Bey'in dediği gibi sizinle bir daha program yaparsak
i̇nşallah.
Beyin cerrahi, beyin
sevinirim.
Tümörleri, i̇nşallah. Beyin hastalıkları onları konuşabiliriz.
Hayır, hayır.
Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Çok teşekkürler.
Çok mersin.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Çok değerli bir konuğumuzu ağırladık, Metin Güler. Haftaya yeni bir konuğumuzla beraber buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Yani burada Kore'de çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi üniversite.
Yaptığı olarak dağılık bir sistem. Sistemi kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hal.